Ayrım 2.
Gülay bardakları topladı. Ardından biraz kitap okumaya çalıştıysa da başaramadı. Cümleler defalarca okumasına rağmen kafasına girmiyordu. Sonunda yılgınlıkla kitabı çantasına koyarken Kemal Bey'in sessiz sedasız çıktığını fark etti. Öğle tatili olmuştu. Kattaki bütün büroların ortak kullandığı tuvalet kalabalıktı. Lavaboların önüne gelişi güzel atılmış ruj boyalı kağıt peçeteler, bozulmuş bir düğünden arta kalan perişan süsleri andırıyordu. Aynaların önündeki uzun, beyaz mermer, yukarıdaki küçük pencerelerin gölgesiyle lekelenmişti. Bir ağızdan konuşan kızların yüksek tavanlı bölmede çoğalan sesleri, durmadan akan su, uzak, buğulu bir anı, sanki saçlarından tutup sürükleyerek ayaklarının dibine getirdi. Mermer kurnalara çarpan bakır tasların, sudan çürüyüp siyahlaşmış takunyaların sesleriyle, kadın gülüşlerinin ölçülüp biçilmişçesine ahenkle yankılandığı hamamı, hemen yanlarındaki kurnanın başında oturan iki kadının konuşmalarını anımsadı. "Kötü kadınları tövbe edince hamama getirirler," diyordu kısacık boylu, neredeyse kendi boyunca kınalı, uzun saçları olanı. Dualar ederek tam 41 kere kafasından suyu boca ettin mi, kızı olan kız gibi günahsız apak oluverirlermiş Allah katında. Annesinin habire kaynar suları döktüğü kafasını güçlükle döndürüp sabunlu ıslak saçlarının arasından bakınca kadının ağzındaki altın dişler gözünü aldı. "Kızlıkları bozulanları, kirlenenleri de," diye eklemişti kadın, masalsı, olağan dışı bir yaratık gibi. Hamamın geniş kubbesindeki pencereye küçük altın oklar gönderiyordu konuşurken. Nusret Bey'in pencerelerini kaparken o gün ilk kez kuşu işitti. "Üsküdar'a gidelim," diyordu kuş. Anneannesi Gülay çok küçükken bütün kuşların içinde yalnızca bu kuşun hem kuş hem insan dilince konuştuğunu söylemişti. "Üsküdar'a gidelim." Bu sesi her duyduğunda kuşun gerçekten de açık seçik "Üsküdar'a gidelim" dediğine şahit olmuştu. Yakınlarının Gülay'a benzettiği, köyünden başka pek az yer bilen bu ufak tefek kadın Üsküdar'ı nereden bilirdi, kimden duymuştu? Sözcükler çok hoşuna gittiği halde anneannesine sormamıştı. Kadıncağız çoktan ölüp gitmişti. Gülay'a kuş dilinde söylenip de insanların anlayabildiği tek sözcüğü miras bırakmıştı. "Üsküdar'a gidelim." Gülay zamanla bunu yalnız anneannesinin bildiğine inanmıştı. Kimi kez elindeki tek zenginliğin bu ses olduğunu düşünüyordu. Ona emanet edilmiş bir sır. Büsbütün değersiz bir varlık olmadığının tek kanıtı belki. Pencereleri örttü, ceketini aldı, kapıyı kilitleyip dışarı çıktı. Kemal Bey'de anahtar vardı nasıl olsa. Çetin de oyalanıp onların gelmesini beklerdi. Evin bahçesinde karıncayı izliyordum. Annem çağırdı. "Saatler oluyor ki buradayım. Çömelmiş duruyorum. Bacaklarım ağrıyor. Kalkınca yürüyemiyorum hemen. Kapının önünde komşu kadınlardan biri var. Ağlıyor. Annen içeride diyor, bilmezmişim gibi. Odada basma divan örtüsünün üstündeki kocaman yığına bakmamaya çalışarak annemi arıyorum. Annem o yığının tam önünden ayağa kalkıveriyor cin gibi. Bana sarılıyor. Öyle çok ağlıyor ki gözyaşları kulaklarımı, boynumu ıslatıyor. Biri kolumu tutuyor, başımı çeviriyorum. Amcam kendine çekiyor beni. Erkek adam ağlamaz diyor sarılarak. Benim ağlamadığımın farkında değiller mi? Benim gözümde hiç yaş yok. Halledivereyim şu işi diyor amcam kapıdan çıkarken yakınırcasına. Annem taş gibi sessiz durduğu yerde. Gidip karıncaya bakayım ben de diyorum içimden. Dışarısı serindi. Bahar sanki ortaya çıkmaya çekiniyormuş gibi, güneşin hafifçe dokunup geçtiği banklarda tomurcuklarını açsınlar mı, saklasınlar mı, karar veremeyen ağaçların incecik, eğri büğrü dallarında ayak sürüyordu. Kış hayli geride kalmasına rağmen, can korkusunu henüz üstlerinden atamamış serçeler, telaşla bir araya toplaşıyor, ağızlarındaki minik kırıntıları düşürerek sağa sola sıçrıyor, caminin hemen önündeki çeşmenin yalağında karar kılıyor, sonra aldıkları kötü bir haberi yetiştirmek istercesine dört yana dağılıyorlardı. Yazları ağaçların yüksek dallarının birleşip yeşil menemişli ikinci bir gök kubbe gibi kapandıkları bulvardan Beşiktaş'a kadar hızlı hızlı yürüdü. Öğlenleri bunu adet haline getirmişti. 10-15 dakikada Beşiktaş'a ulaşıyordu. Çarşının kalabalığına karışınca rahatladı. Kimsenin tanımadığı, ilgilenmediği, kimseden saklanmak zorunda olmayan bir kadındı kalabalıkta. Onlardandı. Binlerce göz, binlerce kulak ve ağızdan oluşan bu bitmez tükenmez karmaşanın parçasıydı. Çocuk eşyaları satan bir mağazanın önünde durdu. Vitrindeki giysileri seyretti. Sonra neşeli, canlı renklerde çocuk kıyafetlerinin, minik papuçların, ayı, tavşan desenli başlıkların üstüne düşen aksini gördü. Çökkün, bıkkın, zayıf bir gölge Gülay. Tertemiz silinmiş, parlatılmış camda biçimsiz, çirkin bir leke. Gizlendiği örtü üstünden düşüp de açığa çıkmış garip bir yaratıkmışçasına irkiliyor görüntüsünden şimdi. Arkasındaki yoldan arabalar, yanından insanlar geçip gidiyor. Konuşmalar, korna sesleri, satıcıların, sürüklenen, çekilen şeylerin, çevresinde durmadan kımıldanan hayatın sesi. Bu uğultu içinde sağır ve kör bir hayvanın bilincinde etrafında olup biteni hayal meyal duyumsuyor. Orada bilinçsizce dikilip kaldı. Tam önünde ne kadar süreyle bilinmez bakıp durduğu yerde paçalarında kırmızı desenleri olan gök mavisi bir yün pantolon duruyordu. İçeri girince mağazanın sıcacık, aydınlık havası şaşırttı onu. Sanki orada bulunmaya hakkı yokmuş gibi sarsak, çekingen vitrindeki pantolonu gösterdi. "Kaç yaş için?" diye sordu. 3-4 yaşlarında ama zayıf biraz. Kadının alışık, bıkkın hareketlerle çıkardığı pantolona içinde çocuğu hayal ederek baktı. Çocuk 4,5-5 yaşındaydı ama çok çelimsizdi. Bacakları, kolları incecikti. Saçları kül rengiyle sarı arası olmasına rağmen teni devamlı güneş altında kalıyormuş gibi esmerdi. Pantolonu evirip çevirirken mağazanın duvarında asılı duran resme gözü takıldı. Sağlıklı, pembe yanaklı, parlak, iri, mavi gözlü oğlancık, Gülay'ın o an kavramakta zorluk çektiği bir mutlulukla gülüyordu. Çocuk hiçbir zaman böyle gülmezdi. Gözleri de mavi değildi. Daha doğrusu gözü mavi değildi, kahverengiydi. Diğerinin yerinde ise kitaplarda çirkin bir çukur diye bahsedilen şeyden vardı. Gülay üzüntüyle titreyerek mavi pantolonu bıraktı. Çocuğa yakışmıyordu böyle canlı, güzel renkler, maviler, pembeler. Sorumlusu olmadığı büyük bir kederin kanlı canlı anısıydı o. Tek gözü hatırlamak istemedikleri şeyleri evdekilerin yüzlerine vurmak istermiş gibi hep kocaman kocaman açılırdı. Göz kavruk bir sınır eri gibi herkesin unutmaya can attığı zamanların, çoktan terk edilmiş toprakların nöbetini tutuyordu sanki. Bazen Gülay bile yüzüne bakmak istemezdi. Hele Kadir Bey adeta görmezden gelirdi torununu. Gülay parası oldukça cicili bicili giysiler alırdı. Şapkalar, yelekler. Ama ne evdekileri kandırmaya ne de çocuğun yüzüne gün be gün yerleşen kindar ifadeyi silmeye gücü yetiyordu. O tek gözden bazen canı yanmış, yabani bir hayvan gibi bakardı Gülay'a. Kimi zaman inatçı bir suskunluğa gömülürdü çocuk. Günlerce ne güldürmek ne konuşturmak mümkün olurdu. Kendisini niye görmezden geldiklerini bilirmiş gibi öfkeli kıvılcımlarla yanardı göz. Bilir miydi insanların kavrayamayacakları kadar acı veren şeyleri görmemeyi seçtiklerini? Mavi pantolonu giyince bütün bunlar bir çırpıda değişecek. Kavrukluğu, körlüğü yok mu olacaktı? Şu resimdeki oğlana benzeyemezdi ki. Kendisinin de tanımadığı fakat uzun süredir körlemesine savaştığı bir düşmana nihayet teslim olmuş gibi bitkin, "Kahverengi olanı var mı bunun?" diye sordu. Tezgahtar kadın hafifçe şaşırarak yok dedi. "Ne yapsın küçücük çocuk kahverengiyi?" diye de kızdı. Gülay dükkandan çıktı. Çarşı şimdi daha kalabalık görünüyordu. Bir tost alıp caminin yanındaki parka oturdu. Rüzgar kötücül bir hamaratlıkla yeni mevsimin tedirgin havasını ağaç dallarının taze yapraklarına, kıyıda köşede biten çiçeklere, güneşin yeni ısıttığı toprağa taşıyıp bulaştırıyordu. Başını kaldırdığında gökyüzünü birden kaplayıp sonra dağılıveren koca bulutların aralarına aldıkları küçük bir bulutu çekiştirerek su ve yiyecek arayan yabani hayvan sürüleri gibi tetikte geçip gittiğini gördü. Dalgın dalgın tostunu yemeye başladı. Karşısında oturan genç adamın kendisine baktığını epey sonra fark etti. İri yarı, baba yiğit dedikleri cinsten bir delikanlıydı. Siyah saçları, iki iri gözün kıvırcık uzun kirpiklerin arasından baktığı içerlek yüzünü sarıyordu. Gülay kendisine bakılmasından ürkerdi. Eskiden erkeklerin kendisine hayranlıkla bakmasına alışkındı. Ama eskiden de o. Şimdi bakılacak nesi kalmıştı ki? Kalkmayı düşündü. Dikkat çekmek istemiyordu gerçi. Bir kez daha baktığında genç adamın yüzündeki tedirginliği ayrımsadı. Sakalı da bıyığı da yoktu. Ne var ki yüzü sanki bu duruma alışık değilmiş gibi çaresizce saklanmaya çalışıyordu. Gülay bu uzun ve hüzünlü çehrenin kaplumbağa gibi içine çekildiğini görüyordu. Bu yüzde Gülay'ın o an anlamlandıramadığı bir şey vardı. Apaçık orada duran ama ne olduğunu kestiremediği bir şeyi. Göz ucuyla bile seçebildiği bütün o dokunaklı ayrıntılarda oyun oynamak istercesine öylesine belirgin izler bırakarak gizlenmiş bir şeyi. Şimdi adeta büyülenmiş gibi bu uçucu, belli belirsiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Belki de gözünü adama dikmişti farkında olmadan. Adam Gülay'ın tedirginliğini, sonra bunun nasıl meraka dönüştüğünü fark etmiş, düşündüklerinden bütünüyle haberdarmış gibi alelacele kalktı. Gülay çarşının kalabalığına karışıveren gri ceketi kaybolana kadar izledi. Hava biraz daha ısınınca gökyüzündeki bulut sürüsü de dağılmış. Küçük bulut kaybolmuş bir geyik yavrusu gibi koca mavilikte tek başına kalmıştı. Akşam sofraya oturduklarında annesine çocuğa pantolon baktığını söyledi. İyi olur, üstünde başında doğru dürüst bir şey yok yavrucağın, dedi Vildan Hanım. Aman açık renk olmasın, temizlemesi zor oluyor, diye de ekledi. Çocuk kucağındaydı, yemeğini yiyordu. Gülay'a dönüp gülümsedi. Hemşire olan kız kardeşi Nuran henüz gelmemişti. Babası sessiz sedasız çorbasını içiyordu. Her zamanki gibi kırgınlıkla baktı Gülay'a. Hiçbir şey söylemedi. Yataktan sadece akşam yemeklerinde çıkıyor, sonra da divana uzanıp televizyon seyrediyordu. En küçük kız kardeşi Aysun ise tam yemek biteceği sırada geldi. Neredeydin diye sordu annesi. Vecdi abilerin yeni açtıkları videocuda işe başlayacağım yarın, dedi cevap olarak kız. Babasına kaçamak bir bakış atarak alelacele yemeğe oturdu. Sarışın, kıvırcık uzun saçlı, yeşil gözlü, çok güzel bir kızdı Aysun. Kendisine göre kusuru çok şişman olmasıydı. Halbuki kilosu fazla değildi. 17 yaşındaydı. Üniversite imtihanlarına hazırlanıyordu. Mümkün olduğunca modayı izlemeye, diğer genç kızlar gibi giyinmeye çalışıyordu. Ama ev kirası, geçim parası derken babasının emekli ilkokul müdürü maaşı, 3 kızın kazandıkları hiçbir şeye yetmiyordu. Aysun'a üst baş almak için para ayıramıyorlardı. İşe girmek istemesinin nedeni buydu. O zamana kadar konuşmayan Kadir Bey yemekten başını kaldırıp "Olmaz öyle şey." dedi. "İşe mişe girmeyeceksin. Üniversiteye hazırlanman gerek." Aysun somurtarak masadan kalktı. Kızların hep beraber yattıkları odaya kapandı. Nuran ve Sevim birbiri ardına kapıyı çaldıklarında çay içerek seyrettikleri dizi film henüz bitmişti. Nuran yemek yerken bir yandan da hastane maceralarını anlatmaya başladı. Esmer yüzü neşeyle ışıldıyordu. "Beyindeyim bu ay," diyordu. "Dönüşümlü olarak çalışıyoruz ya, beyin ameliyatlarına girenlerin yarısı ölüyor. Ameliyathaneden habire ölü çıkıyor. En son 6-7 aylık bir bebek ameliyat ettiler, o da öldü. Ameliyathanedeydi ölüsü. Sevtap var ya, hani size anlattım şu matrak kız. Sargı beziyle kafasına kocaman bir fiyonk yaptı." Nuran'ın neşesi hepsini sarmıştı. Aysun da odadan çıkmış gülüyordu. Sevim çocuğu kucağına oturtmuş çay içiyordu. Çorapları her zamanki gibi ayak bileklerinde kat kat toplanmış, gülerken çenesi iskeletimsi bir hal almıştı. Aysun dışında bütün kızların babalarından aldıkları bu ağız yapısı, Sevim'in zayıf, aksi suratında neredeyse korkutucu bir özelliğe dönüşmüştü. Gülay kendisini yıllardan sonra ilk kez biraz olsun mutlu hissetti. Niye güldüklerinin ayırdına varmış mıydı? Kim bilebilir? Büyük acıların giysisi gösterişsizdir, hatta bayağıdır. Keder öyle iyi gizler ki kendini, tanımak mümkün olmaz. Annesi, babası, kız kardeşleri hep bir arada oturup gülmeyeli öyle uzun bir zaman olmuştu ki, o an varsın ameliyat masasında ölen 7 aylık bir bebeğe gülsünler, ne önemi vardı? Evde nadir görülen sevinçli havaya şaşıran çocuk, Sevim'in kucağından inmiş, mutluluktan ne yapacağını bilmez halde arsız çığlıklar atarak küçük bir hayvan gibi zıplıyordu. Ülkedeki huzur ve sükunun bozulmaması için bütün vatandaşlara görev düşmektedir, diyordu televizyon. Gülay uykuya daldıktan sonra yüzüne kurbağaya benzeyen bir yaratık oturdu. Kurtulmak için sağa sola döndü. Elini kolunu salladı, inledi, bağırdı. Ama hayvan hiç umursamadan karanlık nefesini sabaha kadar kulaklarına üfleyip durdu. En ön sırada oturuyorum. Dersi dinlemek yerine ayakkabılarıma bakıyorum. Masanın altından ayakkabılarımı görüyor mu öğretmen? Eskilikten topuğu bile eğrilmiş. İyice içeri çekiyorum ayaklarımı. Öğretmen dönüp kaşlarını çatıyor ve yanımda oturan Menekşe bana bakıyor. Kıpkırmızı olduğumu biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Menekşe gülümsüyor bana. Kafama bakıyor gibi geliyor. Kafam kabak çünkü. 3 numara diyorlar, bitlenmeyeyim diye. Birden burnum akıyor, kafamı sıranın altına sokup burnumu siliyorum. Öğretmen aferin diyor ama kafanı sıranın altından çıkar artık. Orada kalabilsem hep başım sıranın altında. Bu kadar sesli silme burnunu bir daha, diyor öğretmen tahtaya dönerken. Gülay ertesi sabah büroya geldiğinde Nusret Bey'in büyük bir ihracat bağlantısı için İstanbul'da olduğunu öğrendi. Günaydın demek için odasına uğradığı Kemal Bey, küçük sivri kafasını artık kimsenin giymediği incecik yakalı gömleğinin içinden uzatıp "Patron geliyor," demişti. Sesi endişeden pürüzlenmişti. Nusret Bey yaşına başına bakmadan azarlayıp dururdu adamı. Nitekim o gün öğleden sonra yanında 4-5 kişiyle büroya geldiğinde ilk işi Kemal Bey'i çağırıp yüksek sesle talimatlar vermek oldu. Gülay'a da üstün körü bir selam verip odasına girdi. Ardından koşturan Çetin kapıyı göstermelik abartılı bir saygı ifadesiyle kapatmış, sonra adeta parmaklarının ucuna basarak Gülay'ın masasına yanaşıp gelenlerin siyasetten alıkonulmuş partilerin milletvekilleri olduğunu yetiştirmişti. "İki tane de gazeteci gelecek, sendikacılar gelecek, bugün burası yatıra döner," dedi. Nusret Bey'in Gülay'ı küçümsediğinin farkındaydı. Bundan cesaret alıyor, Gülay'a karşı iyice küstahlaşıyordu. Nusret Bey dışarı yollayıncaya kadar masasının karşısında dikilip kıpırdamadan bekledi. Elinde dosyalarla kapıdan çıkarken durdu. Önüne gelen fırsatı son anda kaçırmış insanların o benzersiz ifadesiyle küskün, öfkeli, pişman Gülay'a baktı. Sanki kalabalığın kızın gücünü azaltacağını, kendi karşısında iyice zayıf düşüreceğini biliyor. Gülay oğlanla göz göze geldiğinde yalnızca bakışlarından apaçık okunan o hayvani sezginin isabetinden değil, kendi çaresizliğinden de ürküyor. Türlü imalarla, sessiz bakışlarla, önemsiz gibi görünen olaylarla her geçen gün daha çok belirginleşen, durmaksızın kendi kendini yontup şekillendiren korkunç eğri büğrü bir heykel, sanki Gülay'ın içine diri diri gömüldüğü bir yontu çaresizliği. Öğlene doğru büro iyice kalabalıklaştı. Gelenler söz birliği etmişçesine masanın ardında oturan gösterişsiz kıza şöyle bir göz atıp haber bile vermeden Nusret Bey'in odasına dalıyorlardı. Kapı açılınca zaman yarılmışçasına tümüyle başka bir dünyaya ait konuşmalar, şakalar, kahkahalar yükseliyor. Ağır kapının şaşılacak kadar hafif bir tıklamayla kapanmasından sonra bu dünyada yok oluyordu. Kapıdan dışarı hiç ses çıkmazdı. Buna rağmen Nusret Bey'in sesi belli belirsiz de olsa mutlaka duyulurdu. Adam Gülay'ın akıl sır erdiremediği bir güvenle öyle bağıra çağıra konuşurdu ki sesindeki pervasızlık söylediği şeylerden bile daha yaralayıcı gelirdi. Masasındaki telefonun çaldığını biraz geç fark etti. Nusret Bey'di. Çay istiyordu. Çetin dışarıda olduğu için çay servisi ona düşmüştü. Elinde tepsiyle odaya girdiğinde kalabalığın alışılmadık görüntüsünden yaban hayvanları gibi ürktü. Şaşkınlıkla belki de tanıdığı tek kişi olduğu için Nusret Bey'e doğru yöneldi. "Önce misafirlere ver kızım," diye uyardı onu adam. Şimdi elinde hafifçe titreyen tepsiyle adeta gölge gibi sessiz odadakileri dolaşıyor. Yüzünün kıpkırmızı olduğunu biliyor. Adamların bunun farkında olup olmadığını düşünüyor. Bunları aklına getirdikçe kızarıklık büsbütün artıp boynundan vücuduna doğru yayılıyor. "Bakın kardeşim," diyor Nusret Bey. "Sabredin biraz, acele etmeyin. Bunca şeyden sonra devlet hepsini affettik diyecek değil ya." Ben de sizin kadar karşıyım işkenceye, idama. Ama demokrasi yerleşsin bir kere. Yine biz yapacağız bunları. Bize düşecek bu işler. Ama şu birleşme olsun bir kere. Aklındaki belli belirsiz düşünceler Nusret Bey'in sarf ettiği sözcüklere çarparak koca bir tas pirinç gibi sağa sola saçıldı. Bu hayal öyle sahiciydi ki diz çöküp ellerini yere sürterek onları toplamaya başlaması işten bile değildi. Vücudu katılaşmıştı, zorlukla hareket ediyordu. Kimseye belli etmemeye çalışarak darmadağın, kırık bir bebek gibi çarpık, gülünç adımlarla Nusret Bey'e doğru ilerledi. Ne halde olduğunu belli etmemek için gösterdiği gayretten kan ter içinde kalmıştı. Masasının üstüne çay bardağını koyarken göz ucuyla adama baktı. Yüzünde Gülay'ın varlığından haberdar olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Solda tek çatı şart. Zaten dağılmış. Yoksa mümkün değil. Oy moy alamayız arkadaşlar, diyordu Nusret Bey. Gülay, darbeden sonra kurulan iki Sosyal Demokrat Parti'nin birleşmesinin gündemde olduğunu anımsadı. Elinde tepsiyle farkında olmadan orada dikilip kalmıştı. Nusret Bey'in sesiyle kendine geldi. Kızım kebap söyleyin, Çetin'i yolla gidip alsın. Ha, bir de ben buradayken 50-60 tane ayran koyun dolaba, unutmayın ha. Gülay masasına gidip kebapçıya telefon etti. Dışarıdan henüz dönen Çetin'i siparişi alması için gönderdi. Çetin'in ardından Nusret Bey yanında birkaç kişiyle odasından çıktı. Sağ elini pantolonuyla kemerinin arasına sıkıştırmış, göbeğini övünülecek bir şeyi sergiliyormuşçasına öne çıkarmıştı.
İhtilalden önce kaç işçi grevdeydi biliyor musun? Tam 57 bin. İyi söyledi başkan. 20 yıldır biz ağladık onlar güldü diye. Ben de solcuyum ama sendika ağalarına haraç vermekten bitti, kurudu fabrikalar. Memleketi batırıyorlardı az daha.